Ayrım 38.
Sen taştan yapılmasın ve sessiz, kıpırdamadan durabilmek için de inanıyordun bu dediğime. İçinizde daha önce hazineleri beklemek zorunda kalmış olanlarınız varsa kendini benim yerime koyabilecektir. Ben yazgı denen şeye inanmam. Ama bu kadın kendi yazgısının kurbanı oldu. Beni alçakça saldırılarla adım adım ölüme yaklaştırmak isterken çılgınlığa varan açlığı tarafından yattığı yerde kemirildi. Kendini kurtaramadı. Kendini tutmak nedir bilmezdi. Bu yüzden kendi kendini yedi. Bedeni parça parça açlığın pençesine düştü. Günden güne eridi. Kalkamayacak denli bitkin düştüğünden kendi dışkısının ortasında uzanıp kaldı. Belki size çok zayıf görünüyorum. Ama benimle karşılaştırıldığında bu kadın olsa olsa bir insanın gölgesi diye nitelendirilebilirdi. Acınası ve tiksinç bir görünümdeydi. Ayağa kalkabilseydi eğer en ufak bir esintiyle devrilivererdi. Bir kibritten farksızdı. En zayıf insan bile onu kırabilirdi. Dahası bir çocuk bile yapabilirdi bence bu işi. Doğal olarak bu konuda kesin bir şey söyleyebilmek olanaksız. Hep giydiği mavi etek iskeletini örtüyordu. Kolalanmıştı. Bu özelliğinden ötürü bedeninin iğrenç kalıntılarını derli toplu tutabiliyordu. Kadın günün birinde son nefesini verdi. Ama bence bu deyim de doğru değil. Belki de artık akciğer diye bir şey kalmamıştı. Son dakikalarında yanında hiç yardım edeni olmadı. Haftalarca bir iskeletin yanında kalmaya kim dayanabilirdi ki? Kadın pislik içindeydi. Bedeninden parça parça sarkan etlerin kokusu her yanı kaplamıştı. Çürüme daha beden canlılığını yitirmezden önce başladı. Ve bu benim kitaplığımda, kitaplarımın huzurunda oldu. Evi tepeden tırnağa temizleteceğim. Kadın bu süreci kısaltmak için kendini öldürmeye de kalkışmadı. Hiçbir şey kutsal değildi onun için. Çok acımasız bir insandı. Benden bir vasiyetname düzenlememi beklediği sürece kitaplarımı yalancıktan sever göründü. Vasiyetname sözcüğünü gece gündüz dilinden düşürmedi. Hastayken bana baktı ve salt vasiyetnameden henüz emin olmadığı için yaşamama göz yumdu. Olayları abartmıyorum. Doğru dürüst okuma yazma bildiğinden çok kuşkuluyum. Bilim beni gerçeklerden ayrılmamaya zorluyor, buna inanın. Geçmişi karanlık bir insandır. Evin her yanını kilitledi, bana yalnızca bir oda bıraktı. Sonra onu da elimden aldı. Ama kendisinin de sonu kötü oldu. Kapıcı kapının kilidini kırarak daireye girdi. Bir hırsızın başaramayacağını eski bir polis olarak başardı. Bence kapıcı sadık bir insandır. Kadını eteğinin içinde iğrenç, pis pis kokan, çirkin bir iskelet olarak buldu. Ölmüştü. Hem de tümüyle ölmüştü. Kapıcı onun ölmüş olduğundan bir an bile kuşku duymadı. Birilerini çağırdı. Apartmanı bir sevinç dalgası kapladı. Ölüm olayının ne zaman gerçekleştiğini saptamak artık olanaksızdı. Ama gerçekleşmişti ve herkes için asıl önemli olan da buydu. Apartman sakinlerinden en az 50 kişi ölünün önünden geçti. Herhangi bir kuşku belirten olmadı. Herkes onaylar anlamda başını salladı ve artık değiştirilmesi olanaksız olanı benimsedi. Görünüşte ölüm olayları kanıtlanmıştır. Bunu hangi bilgin yatsıyabilir? Ama salt görünüşte ölü olan iskeletlerin varlığını bugüne dek hiç duymadım. En eski zamanlardan bu yana insanlar hortlakları iskelet biçiminde tasarımlarlar. Bu bakış açısında bir derinlik ve büyüklük gizlidir. Bu bakış açısının da tanıtladığı bir şeyler vardır gerçekte. Hortlaktan neden korkulur? Bir ölünün koşulsuz ölmüş olanın, ölmüş ve gömülmüş olanın görüntüsü olduğu için. Ölü üstüne eski, bilinen bedenini geçirip ortaya çıksaydı karşısında aynı korku duyulur muydu? Hayır, çünkü böyle bir görünüm karşısında ölüm düşüncesi uçup giderdi. Ve insan karşısında yine o canlı kişiyi bulurdu, o kadar. Buna karşılık hortlak iskelet olarak görününce insan aynı zamanda iki şeyi birden anımsamış olur. Bir zamanlarki biçimiyle canlıyı ve şimdiki görünüşüyle ölüyü. Hortlak görüntüsü olarak iskelet sayısız halklar için ölümün simgesi yerine geçmiştir. İskeletin kanıtlayıcı gücü karşısında durabilmek olanaksızdır. Başka deyişle iskelet tanıdığımız en ölü nesnedir. Çok eski zamanlardan kalma mezarlar içlerinde iskelet bulunduğu takdirde tüylerimizin ürpermesine yol açar. Buna karşılık içleri boşsa onlara birer mezar gözüyle bakmayız. Dipdiri bir insan iskelet diye nitelendirdiğimiz zaman ise anlatmak istediğimiz onun ölüme yakın olduğudur. Ama bu kadın tamamen ölmüştü. Apartmanda yaşayanlar durumu kendi gözleriyle gördüler. Ve onun bu hırslı sonu karşısında herkes dev bir tiksinti dalgasının etkisinde kaldığını algıladı. Ondan hala korkuyorlardı. Kapıcı kadını erkek demenin ne demek olduğunu göstermiş tek insan olarak onu bir tabuta attı. Bu işi bitirir bitirmez de ellerini yıkadı. Ama korkarım o eller sonsuzluğa dek kirli kalacaktır. Ama kendisine yine de bu yürekli eyleminden ötürü burada resmen teşekkür etmek isterim. Kapıcı kadına son yolculuğunu eşlik etmekten de korkmadı. Bana olan bağlılığından ötürü apartman sakinlerinden bazılarını bu çirkin görevde kendisine yardımcı olmaya çağırdı. Ama bu çağrıya gelen olmadı. bu sade ve dürüst vatandaşların cesedi görmeleri kadının ne mal olduğunu anlamalarına yetiyordu. Aylarca onunla aynı evde yaşadım. Aşırı beyazlıkta ve hiç pürüzsüz olan tabut, köhne bir at arabasının üstünde sokaklardan geçerken herkes içindekinin ne olduğunu algılayabilirdi. Cesedi öfkeli bir kalabalığın saldırısından korumak için sadık hizmetkarımın tutmuş olduğu sokak çocukları kaçtılar. Korkudan titriyorlardı. Haberi ağlayarak bütün kente yaydılar. Sokaklarda vahşi çığlıklar duyulmaya başladı. Öfkelenen adamlar işlerinin başından ayrıldılar. Kadınlar ağlama krizlerine tutuldular. Okullar içlerindeki çocukları sokağa kustu. Bir araya gelen binlerce kişi cesedi öldürmek istedi. 48 devriminden bu yana buralarda böyle bir kargaşa yaşanmamıştı. Havaya kalkmış yumruklar, küfürler, soluk soluğa kalmış caddeler dolusu insan ve arada megafonlardan duyulan ses. Cesede ölüm, cesede ölüm. Bu olanları çok iyi anlayabiliyorum. Kitle yüzeyseldir. Genelde sevmem kitleleri. Ama o gün aralarına karışabilmeyi çok isterdim. Halk şakadan anlamaz. Öcü korkunç olur. Halka ne teslim etmek gerekiyorsa onu verin. Adil davranacağından emin olabilirsiniz. Tabutun kapağı koparırcasına açıldığında içinde gerçek bir ceset yerine o iğrenç iskeletin bulunduğu görüldü. Bunun üzerine heyecan dalgası yatıştı. Bir iskelete bir şey yapabilmek olanaksızdı. Kitle dağıldı. Yalnızca bir bekçi köpeği oradan ayrılmadı. Et aradıysa da bulamadı. Hırsından tabutu yere yuvarladı ve mavi eteği paramparça etti. Bu küçük parçaları hiç acıma duymaksızın olduğu gibi midesini indirdi. İşte bu yüzdendir ki etek artık ortada yok. Tüm aramalarınız boşuna olacak. Ayrıntıları size işinizi kolaylaştırmak için anlatıyorum. Kalıntıları kentin dışındaki bir çöp yığınının üstünde aramamız gerek. Kemikler vardır orada. Bir avuç zavallı kemik. Ama bunların da öteki pisliklerden ayırt edilebileceğinden kuşkuluyum. Ola ki talihimiz yaver gitsin. Bu denli aşağılık bir yaratığa onurlu bir cenaze töreni yakışmaz. Artık güvenilir biçimde ölmüş olduğu için arkasından sövmek istemiyorum. Mavi tehlike sona erdi. Dünyada yalnızca budalalar sarı tehlikeden korkarlar. Oysa Çin ülkelerin ülkesidir. En kutsal ülkedir. İnanınız ölüme. Gençliğimden beri ruhların varlığından kuşku duyarım. Ölenlerin ruhlarının başka bedenlere geçtiği öğretisini utanmazca bir yalan sayarım ve bunu her Hintlinin yüzüne söylemeye hazırım. Onun yazı masasının önünde yerde bulduklarında bir ruh değil, yalnızca bir iskeletti. Kian söylevinin üstesinden geliyordu. Arada sırada düşünceleri bilimsel alana kayıveriyordu. Yine çok yaklaşmıştı bilime. Bilimle uğraşmak için tutkulu bir istek vardı içinde. Bilim onun vatanıydı. Ama her defasında sarsılıp kendine geliyordu. Zevkleri sonraya sakla diyordu kendi kendisine. Evine kavuşacağın güne sakla. Kitaplar bekliyor, incelemeler bekliyor. Çok zaman yitirdin. İradesi önünde açılan tüm yolları zorla yazı masasının önündeki döşemeye itiyordu. Orasını gördüğünde yüzü aydınlanıyor, ölüye gülümsüyordu. Bu ölü bir resimdi, yoksa aldatıcı bir görüntü değil. Ölü kadının yanında içi sevgiyle dolu olarak kalıyordu. Canlıları ilişkin ayrıntıları aklında tutmakta güçlük çekerdi. Belleği yalnızca kitaplarla karşılaştığı zaman işlerdi. Böyle olmasa ölü kadını betimlemeyi çok isterdi. Ölümü öyle sıradan bir şey değildi, başlı başına bir olaydı. Korkunç bir acımasızlıkla peşine düşülmüş insanlığın kesin kurtuluşuydu. Kian ağır ağır duyduğu nefret karşısında şaşırmaya başlamıştı. Kadın değmezdi bu nefreti. Acınası bir iskeletten nasıl nefret edebilirdi insan? İskeletin ölümü çabuk olmuştu. Yalnız olaydan beri kitaplara silmiş olan koku Kian'i rahatsız ediyordu. Ama her nimetin bir külfeti vardı. Kokuyu gidermenin çaresini bulacaktı. Memurların sabrı çoktan tükenmişti. Dinlemeyi sürdürmeleri salt komiserlerine duydukları saygıdan ötürüydü. Komisere gelince yeniden sorgunun ciddi atmosferine dönmekte güçlük çekiyordu. Zafer tacını bu taca alışkın olan ellerinde tutarken söylev dinlemekten hoşlanmıyordu. Şu anda binbir desende garantili saf ipekten yapılma, yeni kravatları karıştırmak ve içlerinden en güzelini seçmek isterdi. Beğeni sahibi bir erkekti çünkü. Onu bütün dükkanlarda tanırlardı. Saatlerce karıştırabilirdi. Buruşturmaksızın kravatlara bakmasını bilirdi. Bu yüzden herkes ona malını emanet ederdi. Bazıları malı evine yollarlardı ama komiser bundan hoşlanmazdı. Bir dükkanda günlerce kalıp şeflerle gevezelik etmeyi severdi. O geldiğinde dükkandaki görevliler öteki alıcıları bırakırlardı. Uğraşı ilginç olaylara gebeydi ve komiser de bunları anlatırdı. İnsanlar böyle şeyleri dinlemekten her zaman hoşlanırlardı. Gel gelelim zamanı yoktu komiserin. Yoksa bir kaçamak yapardı. Yarın gezmeye çıkacaktı. Yazık ki bugün yarın değildi. Aslında her sorguyu dinlemesi gerekiyordu. Ama her şeyi zaten bildiğinden bunu ilki olarak yapmıyordu. Suçluyu yakalamıştı işte. Ona kimse numara yapamazdı. Sinirleri yıpranmıştı. Bunun nedeni aşırı çalışmaydı. Yine de haline şükredebilirdi. Bir sonuç elde etmişti. Şimdi de yeni kravatı düşünüp seviniyordu. Kapıcı kulak kabartmıştı. Profesör yanıltmamıştı kendisini. Ona gereken payeyi veriyordu. Hizmetkar değildi. Sadık olmasına gelince bu doğruydu. İstediği zaman bütün apartman sakinlerini çağırabilirdi. Koşarak gelirlerdi onun çağrısına. Sesini tüm kente duyuracak denli bağırabilirdi. Polislik yapmış olduğu için korku nedir bilmezdi. Her evin kapısını kırabilirdi. Onu engelleyebilecek kilit yoktu çünkü kapıları tek yumruğuyla çökertiverirdi. Papuçlarının tabanlarını ise korurdu. Tekme atma gereğini duymazdı. Başkaları hemen ayaklarını kullanırlardı. O ise gücünü istediği yerinde yoğunlaştırabilirdi. Treyze Kiye'nin yakınında duruyordu. Adamın söylediklerini güçlükle yutabiliyordu. Yerinde hiç kımıldamaksızın eteğinin altında bazen bir ayağıyla bazen öteki ayağıyla çember çiziyordu. Böyle anlamsız hareketler yapması korktuğunu ortaya koyardı. Kiye'den korkuyordu. 8 yıl süreyle onunla aynı evi paylaşmıştı. Ama şimdi her geçen saniye daha bir katil gibi gözüküyordu gözüne. Eskiden hiç konuşmak istemezdi. Şimdi ise sürekli cinayetlerden söz ediyordu. Ne kadar da tehlikeli bir insanmış meğer. Kiye'nin masanın önündeki iskeletten söz ettiğinde Treyze hemen kendi kendine birinci karısı olmalı diyordu. O da bir vasiyetname istemişti. Treyze akıllıydı. Ama bu korkak adamın hiçbir şey vereceği yoktu. Etek üzerine anlatılan ise basbayağı hakaretti. Bekçi köpeğinin etek yediği nerede görülmüştü? Bu adamın gözünü kan bürümüştü. Herkesi öldürmek istiyordu. Yediği dayaklar hiçbir zaman yeterli olamıyordu. Bir sürü yalan anlatıyordu. 3 odayı Treyze'ye kendi armağan etmişti. Yazılar ne işine yarardı Treyze'nin? Onun istediği banka hesap cüzdanıydı. Kitaplar leş kokuyormuş. Kendisi hiçbir zaman duymamıştı bu kokuyu. 8 yıl boyunca her gün kitapların tozunu almıştı. Caddede insanlar tabutun yanında bağırmışlarmış. Ölülere böyle davranılmazdı. Önce aşık olup evlenmek, sonra da canına kıymak. Böylesinin yeri dar ağacıydı. Treyze kimseyi öldürmezdi. Kiyen'le de bir aşk evliliği yapmış değildi. Hele bir dönmeye kalksındı eve. Treyze korkuyordu. Parayı düşünen adamdı çünkü 5 kuruş koklatmıyordu. Mavi etek üzerine anlattığı doğru değildi. Amacı yalnızca Treyze'yi kızdırmaktı. Cinayet falan olamazdı. Polis buradaydı. Şimdi ağlayabilirdi Treyze. Kiyen karısını hayvan yerine koyuyordu. İlk karısının canına kıymıştı. Saat 6 ile 7 arasında hep yalnız olurdu. Kadını o zaman öldürmüştü. Yazı masasından söz etmesine ise hiç gerek yoktu. Bir şey bulabilmiş miydi ki Treyze gözlerde? Kapıcı erkeğin ne demek olduğunu gösteriyormuş. Treyze güzel bir araba isterdi. Tabut dediğin siyah olmalıydı. Arabaya da atlar koşulmalıydı. Treyze'nin korkma temposu giderek artıyordu. Kiyen'i bir ilk karısını bir kendisini öldürürken görüyordu. Eteğin cesetten ayrılışını gözünün önünde canlandırıyordu. En çok aklını karıştıran da etekti zaten. Kiyen'in ilk karısına eteğine bu denli aşağılayıcı biçimde davranıldığı için acıyordu. O içler acısı cenaze töreninden utanç duyuyordu. Bekçi köpeğinden nefret ediyordu. İnsanlar saygı nedir unutmuşlardı. Okul çocukları ise yeterince dayak yemiyorlardı. Erkekler böyle olayların seyrine koşacaklarını işlerinin, kadınlar da ocaklarının başına dönmeliydiler. Onları gördüğü zaman söyleyecekti. Ne ilgilendirirdi olup bitenleri apartmanın öteki sakinlerini? Hepsi görmek için koşuyorlardı. Treyze, Kiye'nin sözcüklerini uzun süre aç kalmış birinin ekmeği yutuşturması gibi yutmaktaydı. Korkmamak için söylenenlere kulak kabartıyordu. Tasarımlarını saniyede Kiye'nin tümceleri doğrultusunda biçimliyordu. Bu denli yoğun bir düşünme çabası göstermek zorunda kalışından ötürü başı dönmeye başlamıştı. Bu denli aceleye alışkın değildi. Korkudan yarı ölecek hale gelmiş olmasa akıllılığı ile övünürdü şimdi hiç kuşkusuz. Belki 10 kez biraz öne çıkıp Kiye'nin ne olduğunu aykırmak istedi. Ama onun düşünceleri karşısında duyduğu korku yüzünden sessiz kaldı. Adamın biraz sonra ne söyleyeceğini kestirmeye çalışıyordu. Ama Kiye'n her defasında onu şaşırtıyordu. Gırtlağını sıkıyordu. Treyze ise kendini savunuyordu. Soluğu kesilene dek bekleyecek denli aptal değildi ya. Hayır, daha zamanı vardı önünde. 80'ine dek yaşayacaktı. Ancak 50 yıl sonra ölecekti. Daha önce değil, çünkü Bay Grob böyle istiyordu. Kiye'n söylemini görkemli bir jestle bitirdi. Kolunu havaya kaldırdı. Bayraksız bir bayrak direğini andırıyordu. Gövdesi gerildi. Kemiklerinin takırtısı duyuldu. Sesi çok net çıktı. Yaşasın ölüm! Komiser bu bağırtıyla kendine geldi. İsteksiz isteksiz kravatları önünde bir yığın vardı, bir yana itti. İçlerinden en güzellerini seçmişti. Ama kaldıracak zamanı nereden bulacaktı? Daha güzel zamanlarda uğraşmak üzere hepsini bir yere tıktı. "Bakın dostum," dedi. "Eğer yanılmadıysam ölümde kaldık. Siz en iyisi şu öyküyü baştan anlatın." Memurlar birbirlerini dürttüler. Komiserin de tuhaf davranışları vardı. Treze'nin ayağı normal çemberin sınırlarını aşmıştı. Bir şeyler söylemek zorunluluğunu duyuyordu. Bellek dehası ise hedefe varmış olduğunu algılıyordu. Duyduğu her sözcük yerli yerine oturmuştu. Şimdi tutuklunun yerine ifadeyi kendisi yinelemek niyetindeydi. Omuzuyla küçük gördüğünü belli eder biçimde yeni işaret ederek "O yoruldu," dedi. "Ben daha çabuk anlatırım." Treze de sonunda konuştu. "Rica ederim, beni öldürecek." Korkusundan alçak sesle konuşuyordu. Kian bu sesi duyduysa da kadının varlığını yadsıdı. Arkasına dönüp bakmadı. Asla bakmayacaktı. Hem neden baksındı? Kadın ölmüştü. Treze, "Rica ederim, korkuyorum," diye bağırdı. Sözünün kesilmesine sinirlenen bellek dehası Treze'ye çıkıştı. "Kim saldırıyor ki size?" Baba yatıştırmak için araya girdi. "Kadın doğuştan daha güçsüz olan cinstir." Bu oğlunun yazdığı son kompozisyondan alıntıladığı bir özdeyişti. Komiser küçük aynasını çıkardı, esnedi ve "Şimdi gerçekten yorgunum," diye içini çekti. Burnunu gözden kaçırdı. Hiçbir şey ilgi duymaz olmuştu. Treze, "Rica ederim, götürülsün buradan," diye bağırdı. Kian henüz onun sesi karşısında dayanıyor ve dönüp bakmıyordu. Ama yüksek sesle inledi. Kapıcı ise onun ahlayıp poflamalarından usanmıştı. "Bakın Profesör Bey," diye bas bas bağırdı arkadan. "İşler öyle göründüğü kadar kötü değil. Henüz hayattayız hepimiz. Üstelik sağlıklıyız da." Ölümün tadına varabilmesi beklenemezdi kapıcıdan. Yaratılışı böyleydi. Güçlü adımlarla öne çıktı. Meseleye el koyup konuşmaya başladı. Profesör Bey akıllı bir insandı. Çok kitap okumuştu da ondan. Anlamlı şeylerdi söyledikleri. Hem ünlü hem de ruhen iyi bir adamdı. Ama söylediklerine inanmamak gerekiyordu. Kimseyi öldürmüş falan değildi. Nereden bulacaktı birini öldürebilecek gücü? Böyle konuşmasının nedeni karısının onun gibi bir kocaya layık olmayışındandı. Kitaplarda yazılıydı böyle şeyler. Profesör de her şeyi bilen bir insandı. Bir toplu iğneden bile korkardı. Karısı ona acı bir düş kırıklığına uğratmıştı. Çok kötü ruhluydu Cadalus. Önüne gelenle yatıp kalkıyordu. Bunu kanıtlayabilirdi. Profesör evden bir hafta uzak kalınca onu baştan çıkarıvermişti. Kendisi emekli polisti. Yan uğraş olarak da kapıcılık yapıyordu. Adı Benedikt. Soyadı da Pufaft'tı. Kendini bildi bileli evinin adresi Erlih Caddesi 24 numaradaydı. Kadın hırsızlık sözünü ağzına almamalıydı. Bir hizmetçiydi aslında. Ve Profesör Bey onunla sırf acıdığı için evlenmişti. Profesörün yerinde bir başkası olsa bu kadının kafasını kırardı. Anası sefalet içinde ölmüştü. Kendisi de dilencilikten sabıkalıydı. Bir zamanlar yiyecek bir dilim ekmeği bulamazdı. Bunları kendi kızından öğrenmişti. Kızı babasına her şeyi yatakta anlatmıştı. Çok konuşurdu. Profesör Bey suçsuzdu. Kendisinin emekliliği ne denli kesinse, profesörün suçsuzluğu da o denli kesindi. Profesöre kefil olabilirdi. Resmi makamdan olan biri böyle bir kefaleti üstlenebilirdi. Zaten evinde de bir tür bekçi kulübesi kurmuştu. Meslektaşlarının ağızları şaşkınlıktan açık kalabilirdi. Kanaryalar ve göz deliği. İnsanın çalışması gerekirdi. Çalışmayan devletin sırtına yük olurdu. Çevresindekiler kapıcıyı hayretle dinliyorlardı. Bağırmaları herkesin beynine dek işliyordu. Baba bile anlıyordu onu. Bu kendisinin de tüm hayranlığına karşın dik başlı olduğuyla konuşurken kullandığı dildi. Komiser de biraz olsun ilgi duymaya başlamıştı. Bu kızıl saçlı adamın polisten olduğunu şimdi o da yatsımıyordu. Rastgele biri burada bu denli yüksek sesle ve küstahça konuşmaya kalkışamazdı. Treze sürekli olarak protesto etmeye kalkışıyordu. Ama sözcükler çok zayıf dökülüyordu ağzından. Bir sağa bir sola kayarken sonundaki yeni ceketinin eteğini yakaladı ve çekiştirdi. Kian arkasını dönüp bakmalı ve Treze hizmetçi miydi yoksa evin kahya kadını mı diye söylemeliydi. Şimdi Kian'den yardım arıyordu. Öteki adamın küfürlerinin etkisinden Kian'in yardımıyla kurtulmak istiyordu. Kian aşık olduğu için evlenmişti kendisiyle. Peki ama ne olmuştu o aşka şimdi? Evet, bir katildi katil olmasına ama konuşmasını da biliyordu. Treze hizmetçi sözcüğünün altında kalamazdı. 34 yıldan beri ev çekip çeviriyordu. Neredeyse bir yıldan bu yana da dürüst bir ev kadınıydı. Bir şeyler söylemeliydi Kian, acele etmeliydi. Yoksa kendisi de sabahları saat 6 ile 7 arasındaki bir saatin gizini açığa vururdu. Treze içinden Kian kendisine verilmesi gerekeni, yani aşkını verir vermez ona ihanet etmeyi karar verdi. Odada Treze'nin söylediklerini işiten tek insan Kien'di. Büyük gürültünün ortasında arkasından gelen sesi duyuyordu. Zayıftı bu ses ama her zamanki gibi de öfkeliydi. Kien ceketini çekiştiren kaba saba eli dalgılıyordu. Dikkatle nasıl yaptığının farkına kendisi de varmaksızın sırtını çekti. Omuzlarını döndürüp oynattı, ceketin kollarından sıyrıldı, ceketi parmaklarıyla hafifçe aşağı itti ve ansızın son bir silkinmenin ardından ceketsiz ve Treze'siz kalıverdi. Şimdi Treze'yi algılamıyordu artık. Kadın yeleğinden tutmaya kalksa yine aynı şeyi yapacaktı. Düşüncelerinde ne hayalete ne de kadının kendisine at taktı. Adını da görüntüsünü de bilmezlikten geldi. Ama kendini neye karşı savunduğunu biliyordu. Kapıcı konuşmasını bitirmişti. Bu konuşmanın etkisini beklemeksizin kendisine kimseden bir tepki gelemezdi. Kien ile Treze'nin aralarına girdi. Çekil diye bağırarak ceketi kadının elinden kaptı ve bir bebeği giydiriyormuşçasına profesörün sırtına geçirdi. Komiser hiçbir şey söylemeksizin parayla belgeleri geri verdi. Gözlerinde bu yanlış davranışın pişmanlığı okunuyordu. Başarıyla yürütülen sorgunun ise tek hecesini bile geri almadı. Bellek dehasına gelince bazı şeylerden kuşkulanmıştı. Her olasılığa karşılık kızıl saçlı adamın konuşmasını aklında tuttu ve bu konuşmanın içerdiği çeşitli noktaları parmak hesabıyla saydı. Polislerin konuşmaları birbirine karışıyordu. Her biri kendi düşüncesini dile getirmekteydi. İçlerinden atasözleriyle uğraşmaktan hoşlanan biri yalancını mı yatsıya kadar yanar deyince tüm adına konuşmuş oldu. Treze'nin 34 yıllık kahyalığı bu karma karışık sesler arasında yitip gitti. Kadın ayağını yere vuruyordu. Onu gördükçe bir baldızını, o yasak meyveyi anımsayan baba sonunda Treze'nin dinlenmesini sağlayabildi. Treze'nin kıpkırmızı bir yüzle ve cırtlak sesiyle gerekçesini sayılara dökerek ortaya koydu. Anlattıkları kanıtlanabilirdi. Daha olmazsa Grob ve karısı mobilya firmasından Bay Grob'u buraya getirebilirdi. Adam daha kısa süre önce evlenmişti. Evlendi derken ses tonunu değiştiriverdi. Gel gelelim Treze'nin anlattıklarına kimse inanmadı. Sonunda Treze rastgele bir hizmetçi kadın olarak kaldı ve baba o gece için kadından bir randevu istedi. Bunu duyan kapıcı daha Treze karşılık vermeden isteği onun yerine olumlu yanıtladı. Meslektaşına dostça bir ifadeyle böyle bir randevu için Brezilya'ya bile koşar dedi. Amerika'yı yeterince uzak bulmamıştı. Sonra hem keyifli hem de her an ısırmaya hazır olarak çevresine bakındı. Duvarda asılı olan Jiu-Jitsu figürlerinin büyütülmüş fotoğraflarını gördü. Benim zamanımda bunlar yeterliydi diye bas bas bağırdıktan sonra sıktığı iri yumruklarını birkaç meslektaşının hayranlıkla öne eğilmiş burunlarının dibine uzattı. Baba, evet o eski günler diyerek Treze'nin çenesini okşadı. Oğlu kendisinden daha iyi bir yaşam sürecekti. Komiser Kien'i süzüyordu. Bir profesördü karşısındaki. İyi bir aileden olduğunu hemen sezdiriyordu. Parayı ise sanki cebinde çalı çırpı taşıyormuş gibi taşıyordu. Onun yerinde başkası olsa kendini gösterişli biçimde donatmasını bilirdi. Oysa bu profesör dilenci gibi geziyordu. Dünya adaletli bir dünya değildi. Treze babaya döndü. Rica ederim olur tabii ama ben her şeyden önce bir ev kadınıyım. 30 yaşında gibi gösterdiğini biliyordu ama uğradığı hakaret yine de içini işlemişti. Kien yerinden kımıldamaksızın bakışlarını komisere dikti. Bu arada Treze'nin sesinin yaklaşmasını ya da uzaklaşmasını dinliyordu.